Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir çiftçi için toprak ne demekse, tarla neyi anlatıyorsa, insanlık içinde aile onu anlatır. Aile toprağımız, bahçemizdir. Bahçemiz ne kadar ürün verirse o kadar insanca ve insanlık için bir iş yapabiliriz demektir. Ne kadar da insanca isek o kadar Müslümanız. Daha fazlası, bu ayarların daha değişiği olması mümkün değildir. Bizim aileyi bütün üyeleriyle beraber, aile kavramını bu kutsallıkta ve bağlayıcılıkta görmemiz Allah'ın emridir. Herhangi bir şekilde büyük sözler yaparak, büyük iddialarda bulunarak ama camiye gitmeden, seccadenin başına geçmeden Allah'ın emri olan namazı yerine getiremeyeceğimiz gibi, aile konusunda da üzerimize düşeni yapmadan ailenin kutsallığı, büyüklüğü, önemi hakkındaki iddialarımız, edebiyatlarımız, reklamlarımız, şurada buradaki konuşmalarımız hiçbir işe yaramayacaktır. Allah namaz vakti namaza gidin buyurduğu gibi, çoluk çocuğunuzun, yuvanızın koruyuculuğunu da yapın buyurmuştur. Sel gelip tarlamızı götürdüğündeki zararımız, şeytan ve şeytanın yaranlarının ailemize karşı saldırılarında ortaya çıkacaktır. Aziz kardeşlerim, çok açık ve sarih bir şekilde, net, anlaşılır bir cümleyle söyleyebiliriz ki, ailemizdeki görüntü yüzde kaç insanca ve Müslümanca ise, bizim Allah'a giderken ki Müslümanlığımız da yüzdesi o kadardır. Çünkü Müslümanlığımız insanlığımıza bağlıdır. İnsanlığımızın toprağı da ailemizdir. Sadece boşanmalar çok yaygın demek istemiyorum. Boşanmıyor, karı koca bir arada durabiliyor olsalar bile, aileden beklenen sadece boşanmadan bir odada yaşamaları değildir. Ailenin ifade ettiği anlam boşanmak veya boşanmamaktan çok daha yüksek bir anlamdır. Boşanmak selin tarlayı, toprağı götürüp bitirdiğini gösteriyor. Ama ondan önce de böceği, haşeratı vesairesi tarlayı batırabilir. Aziz kardeşlerim, Kur'an'ımız kitabımızdır. Sadece okumak, ölülerimize sevap göndermek için değildir. Eğer Kur'an'ımıza imanımız tamsa, ki inşallah öyledir, Kur'an'ımızın Tahrim suresinin 6. ayetinde Allah-u Teala bizi yüzlerce sene öncesinden uyarmıştır. Aileyi koruyamadığımız sürece insanlığımızı ve Müslümanlığımızı aktif tutamayacağımızı bize haber vermiştir. Herhangi bir Müslüman mahallesine cami yapmadan önce evine aile oluşturmalıdır. Tarlaları olmayan bir köyde değirmen olsa ne olur, olmasa ne olur? Tarlası olur insanın da, buğday eker de, mısır eker de onu mahsul olarak alır, o zaman değirmene gider. Buğday siloları yapıyorsun, tarlan yok. Depoculuk bu o zaman. Kar değil. Mahallemize cami yapmadan önce kendimize aile yapmak zorundayız. Camilerimize sadaka vermeden önce nesil yetiştirecek eğitim mantığına sadaka vermeliyiz. Çünkü cami imamların doğurup büyüttüğü çocuklarla dolmayacak. Camiye annelerin, babaların, ailede büyüttükleri nesiller gelecekte dolduracaklar. Meşrebi ve karakteri bakımından çürük diniyetliler, yani olmayan veya bozuk kalan ailenin ürünü nesiller camiye gitmez. Gitse de camiye de fitne götürür zaten. Tarlada sorunsuz, böceksiz, sıkıntısız buğday üretirsin, değirmende öğütürsün, ekmek yaparsın, yersin. Mantık budur. Camilerin tarlası, medreselerin tarlası, yani insanlığın, insanların menşei, kaynağı, tarlası ailedir. Aile üzerinde yapılan yatırımlar, aileye gösterilen ihtimam, koruma ve özenti ve özellik cami demektir. Namaz demektir. Oruç demektir. Çünkü insan demektir. İnsan da Müslüman, Müslüman da insanın eşitlendiği kavramların adıdır. Aziz kardeşlerim, tekrar vurguluyorum. Boşanma zaten tabuta konacak ölüm demek. Oraya gelmeden hastalıklarıyla, sıkıntılarıyla, sorunlarıyla ailenin üzerinde gösterdiğimiz ihtimam Allah'ın kulluğunu ne kadar benimsediğimizi gösteren bir işarettir. Görkemli camiler, büyük minareler ikiyüzlülüğümüzü gösteriyor da olabilir. Başkaları namaz kılsın diye cami yaptıranın durumuna düşmüş olabiliriz. Sen niye kılmıyorsun sorusuna birileri de kılsın canım, bize namaz düşmedi mi diyecek Müslüman. Hayır, önceliğimiz toprağımızdır. Karnımızı doyurmak istiyorsak şüphesiz. Ölülerin elbette topraktan buğday beklentisi de yok, kiraz beklentisi de yok. Onlar ölü toprağın altında çünkü. Yaşıyorsan, yaşıyorsan ve yaşamak istiyorsan topraktan bir şey yetiştireceksin. Bunun için evlilik dediğimiz zaman, bunun için kadın dediğimiz zaman, koca dediğimiz zaman, çocuk dediğimiz zaman, kaynana, kaynata, gelin, damat dediğimiz zaman biz toprağı kastediyoruz. Buğdayı, arpayı, mısırı kastediyoruz. Elmayı, armudu, kirazı, vişneyi kastediyoruz. Ya hayatı kastediyoruz. Ne yazık ki bütün dünya ülkeleri istisnasız kanunlarıyla, yönergeleriyle aileye önem verdiklerini gösteriyorlar ama ya hormonu basarak hormonlu ürün çıkardıkları toprağı bize gösteriyorlar ya da sel yatağında sellerin gelip köküyle beraber mahsulümüzü götüreceği bir zeminde bize tarla gösteriyorlar. Yaptıkları şeytanlık insanlıktan kat kat fazla olduğu için dünya devletlerinin aile konusundaki çalışmaları ya aileyi parçalamak ya da fitne fesada düşürmek veya geleceğini tamamen kurutmaktan başka bir sonuç vermemiştir. Özellikle Fransız devriminden sonra bütün dünyada kadını Allah'ın koyduğu yerden kaldırıp başka yere koydukları için aile esasını kaybetmiştir. Yani biz dozerlerle kamyonlara doldurulup götürülmüş, üstündeki mümbit toprağı kaybedilmiş, kayalık, çakıllar kalmış bir yerde artık mahsul almaya çalışan çiftçi durumuna düştük. Kardeşlerim, ey iman edenler, namaz kılın, namaz, zekat verin, zekat, hac edin, haccı diyen Allah Celle Celaluhu, aynı Allah Tahrim suresinin 6. ayetinde, ey iman edenler, kendinizi, ailenizi, yakıtı taş ve insan olan cehennemden koruyun diye ikaz etmiştir. Çok net bir şekilde, ben Müslümanım, ben Allah'ın kitabına iman ediyorum, ben Kur'an-ı Kerim ne derse öyle yaşıyorum diyen bir Müslüman, ailesi konusunda, sadece boşanma değil ama, sadece boşanmayı konuşmuyoruz, mahsul konuşuyoruz, tarla için ne konuşulursa onu konuşuyoruz, ailesi konusunda, 5 vakit namaz ciddiyetini, Ramazan orucu ciddiyetini, Arafat'ta vakfe yaptığımız hac ciddiyetini düşünmediği sürece, o Müslüman, Allah-u Teala'nın rızasına yönelik bir gayret yaptığını söyleyemez ki. Bir eli olan, öbür eli olmayan birisi gibidir o. Bir gözü kaybolmuş, öbür gözüyle görmeye çalışan birisi gibidir. Kıyamet günü, kılmadığımız, camisinden, seccadesinden uzak kaldığımız namaz için hangi hesabı vereceksek, ey iman edenler, ailenizi, yakıtı taş ve insan olan cehennemden koruyun ayetinden dolayı da aile için aynı hesabı vereceğiz. Dün 3 vakit namaz kılmayan, nasıl dünün 5'te 3'ünü kaybettiyse, dün ailesi konusunda şirketteki işinden dolayı, vakıftaki faaliyetinden dolayı, siyasetle uğraşıp dünya insanlığını kurtaracağından dolayı, ülkesine fabrikalar yapacağından dolayı, köprüler yapacağından dolayı, hayır kurumlarıyla fukarayı kurtaracak bir iş yaptığından dolayı dün ailesini ihmal eden, tıpkı dün öğle namazını kılmayan gibi olacak Allah katında. Hiç kimse kıyamet günü, velev ki sahabi olsun, ben büyük işler yapıyordum, insanlığı kurtardım, onun için çocuklarım berbat oldu diyemeyecektir. Ve bunun denmemesi için çalışmış olmak, çocuğu Kur'an kursuna götürmek değildir. İmam Hatip Lisesi'ne yazdırmak değildir. Tatil günlerinde camiye götürmek değildir. Aile hayatı 24 saat, 365 gün yaşanırken, aileyi kurtarmak, yaz aylarına tahsis edilmiş bir çalışmanın adı olamaz. Tarlayı sadece Haziran'da yağan yağmurdan korursan, Eylül'de yağacak yağmurdan, selden, afetten korumazsan, dere yatağında bırakarsan onu, toprağın gider senin. Geçenki yağmurdan korudun, bu yağmurdan, bu selden korumadığın için tarlan gitti olur. O senin tarlansa, her afetten onu koruyacaksın. Çekirgeden de koruyacaksın. Böcekten de koruyacaksın. Zararlı böceklerin her çeşidinden koruyacaksın. Yoksa çekirge süpürür götürür senin tarlanı. Solucanlar da sürükler götürürler onu. Allah Celle Celaluhu, alkole dikkat edin ha, buyuran Allah değil mi? Kumar size haramdır ey kullarım buyuran Allah değil mi Allah Celle Celaluhu? Evet, o Allah'tır. İşte o Allah, ailenizi taş ve insan yakacak olan cehennemden koruyun buyurmuştur. Burada mümin, Kur'an'ını düşünen insan olduğuna göre, taş ve insan yakacak olan ateşten koruyun sözünden mesaj çıkarıyordur. Yakıt malzemesi olarak taşı kullanan bir cehennemle muhatapsın sen ey insan. Yani dünyada taşı eriteceksin bu aileyi korumak için. Çünkü aileni koruyamadığın zaman, senin muhatap olacağın cehennem taş yakıp tüketecek. Unutma bunu. Sen köyde fırın yaparken taşlardan duvar yapıyorsun fırına, taş yanmaz çünkü o dünya ateşi. Cehennem ateşi taş yakacak, taş. Aile konusunda ümmeti Muhammed'in mücadelesi, çalışma temposu taştan su çıkararak Allah'ın rızasını kazanma temposudur. Ayet bunu çok açık söylüyor. Ey müminler! Ey müminler! Taş ve insan yakacak olan cehennemden koruyun kendinizi ve ailenizi. Dediyse ayet, mümin büyük bir filozof olarak düşünmeye ihtiyacı yok ki. Bu taş ve insan niye bu ayette bir araya geldi? Taş yakmayı çap olarak ayarlamış olan cehenneme düşmemek için taşı sıkıp içinden su çıkaracak kadar yoğun gayret edeceksin. Yoksa ailen yüzünden cehenneme düşersin. Buyurmuş oldu Allah. Bu ayeti, ki Kur'an'ın her ayeti hem başımızın üstündedir hem kalbimizin ortasındadır. Her ayet. Bu ayeti iman edip bağrına basan mümin bilir ki bu dünyada önce ben kendim için çalışmak zorundayım. Kendimi kurtarmak zorundayım. Sonra ailem, sonra yakın çevrem, ondan sonra insanlık. Ondan sonra insanlık. İnsanlığa bu ilk üç kademeden sonra gücüm ne kadar yeterse o kadar katkım olacak benim. Ailen çöktükten sonra, ama boşanmayı kastetmiyorum. Boşanma cenaze işlerine kalmış bir iştir. O morg, morg bölümüne bakmıyorum şimdi. Ondan önceki süreçte ailen çöktükten sonra, nasıl çöker aile? Eşler arasında Allah'ın hakem olduğu bir hayatı yaşamaya razı olmamak. Çocuklarla eş, anne baba arasında uyumsuzluk, sevginin kaybolmuş olması. Öbür taraftan Allah için, Allah'ın şeriatına göre yaşanması gereken hayatı dizilere göre ve sosyal medyadaki dedikodulara göre yaşama düzeyine düşmüş ve böylece cehennemde taşlarla beraber yanacak, düşüklüğe inmiş, kaybolmuş, erimiş aile demek bozuk aile. Apartmanları olmayan, büyük daireleri olmayan, arabası olmayan, iyi okullara gitmeyen aile demek değil. Belki o aile mutlu bir ailedir. Evleri yok, barakaları vardır ama birbirine kenetlenmiş ailedirler. Onlar mutludurlar. Allah Celle Celaluhu sizin için mutlu olasınız, huzurlu olasınız diye eşler yarattım buyurduktan sonra eşinden dolayı hayata küsmüş ise bir insan, işte bahsettiğimiz ateşin taş yaktığı yerde bulunmaya hazırlanan bir ailedir o. Kardeşlerim, hepimiz Allah'a ve peygamberine teslimiz. Şu yaşadığımız hayatı değerlendirirken, şöyle oldu, böyle oldu, ne kadar kötü, insanlık kalmadı, ahlak kalmadı, medeniyet kalmadı, kalmadı, kalmadı, hiçbir şey kalmadı diye diye hakikaten bir şey bırakmadık sonunda. Öyle olmadı, olmadı, olmadı diye diye. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne demişti, ne buyurmuştu, ne uyarmıştı? Bitti bu millet diyenin kendisi bitiktir buyurmuştu. Hep kötüyü gördük, hep zararı gördük, hep pahalıyı, hep kötülük yapanı gözümüze gördüğümüz için sonunda öyle dediğimiz gibi oldu. Konuşa konuşa bunu da becermiş olduk sonunda. Ama bir gün bu noktaya gelecek olursak, ne yapmalıyız diye merak ediyorsak, Ebu Davud'da 4343. hadisi şerifte, Ashab-ı Kiram'dan Abdullah İbni Amr İbni'l-As radıyallahu anhuma diyor ki, şimdi dikkat edelim. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında huzur içerisinde oturuyorduk. Konuşurken buyurdu ki, fitneler çıkacak, dikkat ediniz. Fitne ne demek? Şu bahsettiğimiz şey var ya, döviz pahalandı, eşya pahalandı, o gitti, bu boşandı, bu kavga etti, o kapandı, bu açıldı, bu döküldü, o kavga etti, o konuşmuyor. Bu olaylar, fitne işte. O namaz kılmadı, bu namazı bıraktı, o kadın başını açtı, o kız babasını dövdü, babası kızını dövdü. Bu olaylar işte. Toprak yok, taş yemek zorunda kalıyorsun. Fitne bu demek. Toprağını kaybettin demek. Ama cami var ha. Cami var. Büyük camiler var hem de. Miting meydanı gibi camiler var hem de. Cami çok. Aile nerede? Yetişecek inşallah. Yetişecek. Böyle fitnelerden söz edince Allah onlardan razı olsun, ashab-ı kiram gözlerini dikip peki ne yapalım ya Resulallah diye sormuşlar. Buyurmuş ki, insanları böyle ellerini de birbirine geçirmiş, bu şekilde birbiriyle boğuşur. Artık huzur kalmaz. Herkesin kimseye güveni olmadığı bir zaman olarak görürsen, o zaman yapacağınız şudur. Evinize kapanın. Ağzınızı tutun, ileri geri konuşmayın. Bildiğine karış, bilmediğine karışma. Ve özellikle kendi dertlerinle ilgilen. Milletin ne yaptığıyla ilgilenme. Buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sanki bugünü tarif eder gibi bir hayatı bize tarif ettikten sonra kurtuluş olarak, nereden kurtuluş ama, ateş taş yakmaya başladığı zamanki olaydan kurtuluş, yani cehennemden kurtuluş olarak neyi tarif ediyor? Evinize kapanın buyuruyor. Ve ağzınızı tutun diyor. Eve kapan, ağzını tut. Böylece evden tweet at, milletin dedikodusunu yap demiyor. Çünkü tweet de ağız, o da ağız. Kendi derdinle uğraş. İnsanların dertleriyle uğraşma buyuruyor. Bu yangında ve afette ilk yapılacak şey listesi. Biz eve kapanmayı ve ağzımızı tutmayı becerebildiğimiz kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin reçetesine uyabileceğiz. Eğer eve kapanmayı beceremezsek, ağzımızı da tutamazsak, kendi işimizle, derdimizle, ahiretimizle değil, birilerinin, başkalarının işleriyle uğraşmayı avuntu olarak tercih edersek, geleceğimiz nokta toprağımızı kaybetme noktasıdır. Toprağını kaybetmiş bir çiftçi gibi olacağız. Buğday ithal edeceksin. Başka türlü ekmek bulamazsın. Ailenin buğday ithal etmesi ne demek? Senin evin Kur'an evi olmadığı halde, Kur'an kurslarına yardım ederek cennete gireceğini zannedeceksin. Senin Kur'an'ın ne olacak? Devletin açtığı Kur'an kursuna umut bağlayacaksın. Senin evinde Tevrat da yok, İncil de yok, Kur'an da yok. Senin evin boş. Toprağın yok çünkü senin. Başkasının ektiğine, biçtiğine para vermek zorundasın. Hazıra dağlar nasıl dayanacak? Kardeşlerim, böyle fitne dönemlerinde, ne demekti fitne? Alabora olmuş her şey. Her şey birbirine karışmış. Böyle fitne dönemlerinde, gençlerin ihtiyarlardan daha güçlü konuştukları dönemlerde, insanların doğurduklarından korktuğu dönemde, insanların rızkının helal mi haram mı olduğunun soruşturulamadığı dönemde, yani insanlığın tarlasız kaldığı dönemde, adeta sarhoş gibidir insanlık. Bağırır, çağırır, tweet atar, gürültü yapar dediğini anlamaz. Yanlış şeylere tutunur. Çocuğuna tutunur gibi yırtıcı bir hayvana tutunur. Köpeğe tutunur. Sarhoştur çünkü. Sarhoşluk sadece alkolle olmuyor. Soluduğun şirk ve nifak havası, sekülerist havada insanı sarhoş ediyor demek ki. Bunun için ey insanlar diyen ayetler boşluğa konuşur. Cehennem tehdidi hiçbir zaman maaş ve işsizlik tehdidi gibi ürkütücü olamaz. Sarhoş çünkü. Duymayan birilerine hutbeler okur imamlar cumalarda. Ama camidedirler. Herkes kutsallıktan, önemden aileyi öne çıkarır ama fedakarlık yapmaz. Herkes çocukları için aileyi ayakta tuttuğunu iddia eder ama çocuğunu cehenneme o sürükler. Sarhoş çünkü. Toprağa gitmiş çiftçinin köy meydanında naralar atması gibi büyük sözler söylemekten başka bir iş yapamayabilir insanlar. Biz ne yapacağız peki? Tahrim suresine geri geleceğiz. Ey insanlar, ey iman edenler diye bizi çağıran Allah'a kulak vereceğiz. Çoluk çocuğunuzu taş ve insan yakacak olan cehennemden koruyun, kendinizi koruyun buyuran Allah ne demişti? Onu hatırlayacağız. Kardeşlerim, tekrar ve tekrar bağırarak söylüyorum. 8 yaşına gelince, 10 yaşına gelince camiye götürmek, Kur'an kursuna vermek, hatta ve hatta hafızlığa vermek Allah'ın bahsettiği şey değildir. O değildir. Ondan öncesi var. Düğünde o çocuğun kaderi yönlendirilmiş hatalar yapıldıydı zaten. Oradan başlayacağız. Eve giren çıkan rızkın helalliği, temizliği ve şeriata uygunluğu üzerinden devam edeceğiz. Seccadenin günde kaç defa evde serili olduğundan bahsedeceğiz. Bu evde kul hakkına yönelik bir sorun var mı? Ona bakacağız. Bizim çocuklarımızı bir fanus içinde, bir camekan içinde hijyenik yetiştirmemiz gerekecek kadar fitnenin, fesadın ve kötülüğün yaygınlaştığı bir zamanda akraba da dahil olmak üzere çocuklarımızı ne kadar kötü görsellerden, haram görsellerden koruyup korumadığımıza bakacağız. Çocuğumuz sadece çıplak bir vücut görmesin diye uğraşmamız da yeterli değil. Bir banka reklamı görmesi bizim için çıplak bir insan görmesi kadar tehlikeli olmalı. İkisi de Allah'ın haramı çünkü. Maazallah. Bir milli piyango bileti mesela çocuğumuz gördüğü zaman, tuttuğu aldığı zaman değil, birisinin elinde, birisinin telefonunda, resimde gördüğü zaman bile ellerimizi açıp ya Rabbi çocuğumu helaktan koru diye bir virüse bulaşmış gibi. Çünkü gözüne piyango bileti girdi çocuğumuzun, maazallah diye düşünürken biz sadece alkol içerse çok fena, sigara içerse çok fena, uyuşturucuya bularsa fena diyoruz. Be Müslüman, be Allah'ın kulu, şeytan için uyuşturucu şart değil. Değil mi piyango bileti de haramdır? Değil mi faiz de haramdır? Şeytan ha ön kapıdan alkolle giriş yaptı, ha arka kapıdan piyango ile giriş yaptı. Şeytan için bir şey değişmiyor ki. Şeytan o bünyeye girmeye çalışıyor. Haramların her biri bünyeden girmek için uygundur. Bu senin için aile fertlerinden biri, akrabalardan biri olabilir şeytana kapı olan nesne, öbür Müslüman için de alkoldür, uyuşturucudur veya bir cinayettir. Şeytan bizim ruh balonumuzu bir yerden delmeye çalışıyor. Onu dayısının fisku fucuru ile delmiştir. Bunu televizyon dizisiyle delmiştir. Öbürünü internetten bir sinyalle delmiştir. Biz bir alkol savaşçısı görüntüsünde diğer haramlara karşı boşlukta bulunan Müslüman olduğumuz sürece biz sadece mel'un İsrail'i, dünyanın düşmanı, Çin'i de Doğu Türkistan'daki melanetlerinden dolayı insanlık düşmanı olarak görüp burnumuzun dibinde kendi akrabalarımızdaki Yahudi'den geri kalmaz, Çin zalimından geri kalmaz insanları görmezsek şeytan bize minnettar bile olur. Emeksiz, zahmetsiz Kur'an okuttuğumuz çocuğumuzu bile elimizden alır. Alır. Şeytan acemisi mi bu işin? Peygamber torunlarını nasıl kandırdı? Alkolle mi kandırdı? Her model ve herkese uygun mızrağı vardır şeytanın. Sorun ailemizi soğuğa karşı koruyoruz ama virüse karşı korumuyoruz mesela. Gene ecel, gene ölüm geldi. Hatta soğuğa karşı koruduğun kadar çok sıcağa karşı da koruman lazım. Aile bu. Yaz günü bebeği serinletemezsen derisi kaşınır. Yara olur, boğulur çocuk. Mümin kalmak, haramlardan uzak kalmak, farzlarla beraber kalmak, insanca kalmak, bu ümmetin çocuğu olarak kalmak. Siyasetimiz bu bizim. Mümin kalacaksın. Müminliğimize zarar gelmeyecek. Haramlar bize bulaşmayacak. Farzlarımız eksik olmayacak. İnsanca yaşayacağız ve bu ümmetin çocuğu olarak yaşayacağız. Bu kaliteyi koruyabildiğimiz zaman Allah bizimle beraber olacak. Evin babası böyle, annesi böyle, çocukları böyle, evin diğer büyükleri varsa onlar böyle, hep böyle kalacağız. Bu kardeşlerim, iddia ile, temenni ile, sonradan devşirme dualarla olmaz. Ana seçerken, baba seçerken, yakışıklılık, araba, zenginlik, diploma, ölçü olduğu sürece belanı bulmuşsun sen zaten. Bir hadisi şerifi ola ki unutmuşuzdur, bir daha hatırlayalım. Canım peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Ahlakından ve dininden razı olduğunuz bir genç sizden kızınızı ister de dudak büker vermezseniz belanıza hazır olun dememiş miydi? Dememiş miydi? Herkes öyle yapsın ama bizimki biraz zengine gitsin demedik mi biz de? Tarla şimdi niye gitti anladık mı? Tarla nereye gitti? Kardeşlerim, ana seçerken, baba seçerken, Allah seçtiği zaman nasıl seçiyorsa insanı öyle seçeceksin. Diploma, iş, para, yakışıklılık, saç dekoru gelirken, talepte gelirken ki çikolata çeşidine göre karar verenler tarlalarını çekirge sürüsü istila ettiği zaman ağlamaya bile hakları yoktur. Ağlamak bile onların hakkı değildir artık. Ve nerede yaşıyorsun? Hangi semtte yaşıyorsun? Ezana yakın mısın? Sizin apartmanın asansöründe çocuğunun gördüğü insanlar hangi modelleri oluşturuyor o çocuğa? Çocuğunu filan gerekçeyle gönderdiğin okulda ona bulaşacak mikroplara dikkat ediyor musun? Tarla selin önünde mi, korumalı bir yerde mi? Bundan sonra çocuğa Kur'an öğrettin mi, ilmihal öğrettin mi diyeceğiz. Ve ne kadar sabrettin ona bakacağız. Ne kadar dua ettin ona bakacağız. Senin afetlere karşı tedbirin nedir ona bakacağız. Kardeşlerim, dedim ya herkesin aile konusu var, ben de aile konuşuyorum. Aileyi tarumar eden rezaletlerde imzası olanlar da ah aile, vah aile diyorlar. Müdürlük üstüne müdürlük kuruyorlar aileler için. Başka bir müdürlük de o müdürlüğü yesin bitirsin diye çalışıyor zaten. Herkes müdür. Herkes müdür. Herkes çeviriyor. Bir şeyler çeviriyorlar. Müdür, Arapçada müdür kelimesinden geliyor. Müdür bir şeyi evirip çeviren demek. Herkes müdür bu dünyada. Ama Allah da her şeyin göreni ve meleklerine yazdıranıdır. Evlilik, aile, boşanma, bu konularda edebiyata gerek yok. Ticaretimizi yaparken, okul tercihi yaparken, ev, oturulacak ev filan alırken, arkadaş çevremi oluştururken, bir siyasete, bir kuruma oy verirken, bir kooperatife üye olurken, hatta mahallemdeki iki camiden birisini tercih ederken, önceliğim ve önemlim nedir benim? Bunu tespit ettiğimiz zaman, aile hakkındaki samimiyetimizi, gerçekçiliğimizi, meleklerin nasıl kaydettiğini de görmüş oluruz. Konuşurken ki kelimelerimde, evde çocuklarıma örneklik olsun diye tercihim var mı? Kendime yasaklı kelime koymuş muyum? Severken, aşık olurken, yarınki aileyi düşünerek mi sevdim, aşık oldum? Yoksa bugünkü kıpırdayan cinselliğimi tatmin düzeyinde mahkum bir aşık mı oldum ben? Bunların hepsinin ortak cevabı Allah'ın bizi nasıl gördüğünün cevabıdır. O cevap da taşlarla beraber maazallah yanıp asırlarca azap çekmek ya da karşılıklı koltuklara oturup cennetlerde Allah'ın nimetlerinde bulunmak meselesidir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.